Tarihten Yansıyanlar.
Merhaba kıymetli dinleyiciler. Öncelikle yeni bir programa daha hoş geldiniz diyerek sözlerime başlamak istiyorum. Yeni bir Tarihten Yansıyanlar programıyla sizlerle birlikteyiz. Genelde programımızın amacı olarak tarihte meydana gelen olayların günümüze nasıl yansıdığının değerlendirildiği, güncel dış politika olaylarının analiz edildiği ama daha çok da tarih, kültür ve medeniyet üçgeninde tarihi konuları değerlendirdiğimiz programlarımız oldu. Bugün farklı bir perspektifle, farklı bir formatla karşınızda olacağız. Çünkü programlarımızda bazen de tarihle çok yakın ilişkisi olan siyaset ve uluslararası ilişkiler konularını da değerlendireceğiz. Bugün de böyle bir gündem konusuyla, yani uluslararası siyasette, uluslararası ilişkilerde Türkiye'yi ilgilendiren konularla ilgili bir konuda kıymetli bir meslektaşımız, hocamızla program yapacağız. Ben Mustafa Sıtkı Bilgin, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler hocasıyım. Benimle beraber yayına katılan Profesör Doktor Salih Yılmaz, yine Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi. Bu programı sizler için sunuyoruz. Sizlere Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan sesleneceğiz. Bizi ayrıca Türkiye'nin Sesi Radyosu.com web adresinden de dinleyebilirsiniz. Biraz önce de bahsettiğim üzere bugün özellikle Orta Doğu'da meydana gelen, gündemde olan uluslararası gelişmeleri konuşacağız. Bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Salih Yılmaz hocayla bu konuyu etüt edeceğiz, mütalaa edeceğiz. Sayın hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Öncelikle hocam. Teşekkür ederiz. Öncelikle bize kendinizi bir tanıtır mısınız?
Evet. Ondan Profesör Doktor Salih Yılmaz, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi ve Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanıyım. Daha çok Avrasya ve Rusya üzerine çalışmalar yapıyoruz. Gerçi tarihçiyiz ama artık dünya gündemindeki uluslararası durum birebir tarihte, geçmişte yaşanmış olaylarla paralellik gösteriyor. Bu anlamda belki tarihçilere de büyük önem düşüyor. Siz de aslında bir tarihçi olarak aynı zamanda bunları incelemek belki geleceğe bu olaylar üzerinden bir perspektif vermesi açısından değerli olabilir.
Eyvallah. Ben her zaman söylüyorum zaten. Tarih, stratejinin ve uluslararası ilişkilerin temelidir. Muhakkak uluslararası ilişkiler, günümüz siyasi konuları, uluslararası siyaset, tarih, siyaset ve strateji üçgeninde değerlendirilirse daha sağlıklı sonuçlara varılabilir. Bu bağlamda da zaten tarih geleceğin aynasıdır. Bize ayna tutuyor çünkü.
Mustafa hocam, kişilerin, bireylerin geçmişte yaşadıkları nasıl ki gelecekteki yaşantılarına bir yön veriyorsa, devletlerin de geçmişte diğer ülkelerle olan işbirlikleri, diğer ülkelerle olan masada ya da sahada göstermiş oldukları uyum ya da uyumsuzluk, gelecekte birebir olmasa da buna benzer olayların tekerrür etmesine neden olur.
Evet, muhakkak Sayın Hocam. Çünkü bununla ilgili tarihte birçok tecrübemiz var, örneğimiz var.
Rusya ile, Amerika Birleşik Devletleri ile, Avrupa ülkeleriyle olan işbirliğimiz de aslında bunun bir tezahürü gibi. Bakın Osmanlı döneminde hatırlıyorsak, Osmanlı üzerinden işte Avrupa ülkeleri Rusya ile Osmanlı'yı birbirleriyle çatıştırmışlardı. Ve bunun üzerinden hem Osmanlı Devleti'nden hem de Rusya'dan önemli kazanımlar elde etmişti. Bugün İngiltere eğer Kıbrıs'taysa bunu Osmanlı Devleti ile Rusya arasındaki savaşta hem Osmanlı'yı teşvik edip hem Rusya'yı teşvik edip ikisi üzerinden almış olduğu bir ganimet olarak bakmamız lazım. Yine Osmanlı Devleti Balkanları kaybetmişse, Balkanlar üzerinden bir çekilme sağlamışsa, Avrupa o dönemdeki İngiltere'nin, Fransa'nın tabiri caizse hani halk sözüyle gazına gelip Rusya ile yapmış olduğumuz savaşlar dolayısıyla biz tüm gücümüzü Kafkasya ve Rusya cephesine yığdığımız için Balkanları biz önemli oranda kaybettik. Yine aynı şey Orta Doğu'da oldu. Günümüzde de bizim Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya ile olan ilişkilerimizde aslında birebir olmasa da buna benzer bir tarihin yeniden tekrarı var. Hatırlarsak 24 Kasım uçak krizinde bizi Türkiye ile Rusya'yı bir şekilde bir krize sokup ki NATO müttefiki olmamıza rağmen onlardan bize bir yardım gelmedi. Hatta o dönem hatırlarsanız Lüksemburg Başbakanı bir toplantıda Türkiye bize güvenerek Rusya'ya diklenmesin demişti. Evet. Biz bunu anladığımız için Rusya ile ilişkilerimizi bir anda düzelttik ve bu ilişkilerimiz doğrultusunda da birkaç tane operasyon yedik. Önce Hendek terörüyle Güneydoğu'da bir ayaklanma teşekkül edilmeye çalışıldı. Onun arkasından 15 Temmuz bir askeri darbe girişimi oldu. Onun arkasından ekonomik bir salvo yedi Türkiye. Bakın bunun benzerleri aslında Osmanlı döneminde ve Cumhuriyet döneminde de birebir olmuştu. Menderes'in hatırlarsanız darbeyle indirilmesi öncesinde Adnan Menderes bir Moskova ziyareti planlıyordu. Hatta Moskova ile bir işbirliği yapacağım dedi. Onun hemen sonrasında darbe oldu. Aynı şey Türkiye Rusya ile ilişkilerini düzelttiği anda biz 15 Temmuz başarısız olsa da sonuç itibariyle bir darbe gerçekleştirdik. İşin ilginç tarafı darbeyi gerçekleştirmeye çalışanlar bugün bizim müttefikimiz olduğu iddia edenler tarafından korunuyor, destekleniyor ve yine aynı benzeri buna benzer operasyonlarda teşvik ediliyor. Hatta bugün işte Trump bir tweet attı. Daha önce evet. İşte 19 Aralık'ta yanlış hatırlamıyorsam biz tweet atıp biz Suriye'den çekileceğiz demişti. Evet. Ama şimdi 20 mil sınırı koydu. Bakın hemen geriye dönelim. Tarihe dönelim Sayın Hocam. Hatırlarsanız Obama döneminde Obama ne demişti Membiç dolayısıyla? Demişti ki biz Membiç'te hani güvenliği sağlayacağız. Güvenliği sağladıktan sonra Türkiye'ye burayı teslim edeceğiz dedi. Etti mi?
Evet.
Etmedi maalesef, değil mi? Maalesef. Hemen onun arkasından Trump geldiği zaman biz askeri anlamda bir protokol imzalamıştık onlarla. Neydi bu protokol? İşte PKK'ya, PYD'ye verilen bütün silahlar envanteri bir şekilde daha sonra geri çekilirken geri toplanacak demişti. Bunun da garantisini vermişti Türkiye'ye. Şimdi ne diyor Amerika Birleşik Devletleri? Kusura bakmayın ben bu silahların nerede olduğunu bilmiyorum. O yüzden silahları da toplayamam diyor. Şimdi bakın geçmişteki olaylar, tarihteki olaylar eğer Türkiye'nin uluslararası stratejisine yön vermezse Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkilerimizde biz daha çok sıkıntıya girebiliriz. Bu sadece ABD ile olan bir şey değil. Aynı şey hatırlarsanız Avrupa Birliği ile bu mülteciler konusunda olmuştu değil mi? Biz bir anlaşma imzalamadık mı? Neydi bu anlaşma?
Aynen.
Biz mültecileri burada Türkiye'de tutacağız. Onların işte deniz yoluyla, karayoluyla Avrupa'ya ulaşmasını engelleyeceğiz. Onun karşılığında Avrupa Birliği ne yapacaktı? Türkiye'ye vize muafiyeti uygulayacaktı. Bu anlaşma imzalanmış, protokol imzalanmış. Peki vize muafiyetini uyguladı mı?
Maalesef.
Hayır, uygulamadı. O zaman siz de tabii ki daha iyi bilirsiniz. Tamam. Uluslararası diplomaside masada kazanmak tabii ki önemli. Masada bir şekilde önemli kazanımlar elde etmeniz tabii ki önemli. Ama onun yanında mutlaka sahada aktör olarak bulunmanız lazım. Yani sahada gücünüzü göstermediğiniz anda bir şekilde sizi masa başında farklı versiyonlarla, farklı şartlarla alt edebilme olanakları mümkün. Bunun örneklerini biz tarihte Rusya ile yaptığımız yine 1. Dünya Savaşı sırasında İttifak Devletleri içerisinde girdiğimiz o dönemde Sevr Anlaşması, Mondros Ateşkes Anlaşması bunlarda gördük. Eğer Mustafa Kemal Atatürk milli mücadeleyi başlatmasaydı, inansaydı gerçekten milli mücadeleyi başlatmadan Avrupa devletlerine, o dönem için itilaf devletlerine inansaydı, bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti tesis edilemezdi. Ama onun yerine ne yaptı? Hem diplomasiyi açtı, yani diplomatik kanalları açık bıraktı, hem de Kuvayi Milliye Örgütü'nü kurarak bir şekilde sahada Yunanlılarla, İngilizlerle, Fransızlarla, İtalyanlarla, Ruslarla aynı zamanda bir sahada kendini gösterdi, gücünü gösterdi. Bu güç sayesinde millete bir güven geldi. Bu güven doğrultusunda da önce İtalyanlar çekildi, sonra Fransızlar çekildi, en son İngilizler çekildi ve Yunanlılar çekildi ve Türkiye Cumhuriyeti bu şekilde kuruldu. Şimdi bunu, tarihi bu örnekleri biz alamazsak Lozan'a bakalım. Dikkat ederseniz Lozan sırasında İngiltere'nin birebir bugünümüzde eşleştirebiliriz şu andaki Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkilerimizle. Lozan öncesinde ne olmuştu? İngiltere Çanakkale'den çekilmeyeceğim dedi. Boğazlardan çekilmeyeceğim dedi. Ama Mustafa Kemal Atatürk ne yaptı? Yunanlıları denize döktükten sonra Ege'de, İzmir'de Türk ordusuna Çanakkale'ye doğru, Boğazlara doğru sefer emri verdi. Ya ve Türk ordusu oraya ilerlediği vakit o zaman İngilizler dedi ki bunlar gerçekten ciddi, bunlarla yapılacak bir savaş, bir sıcak çatışma bizi daha da zor durumda bırakır ki o dönemde Churchill biliyorsunuz çok İngiltere'de büyük protestolar vardı. Evet. Gazeteler işte evet. Biz Türklerle niye savaşıyoruz? Onlar işte savaşı kazanıyorlar, kendi ülkelerini koruyorlar, kendi güvenliklerini tamam. koruyorlar bağlamında aynen. güzel bir Atatürk'ün de özellikle o dönemde vermiş olduğu işte propaganda yarışı. Gazeteler kurun, yurt dışında yayın yapın, yurt dışında gösteriler yapın, yurt içinde gösteriler yapın. Çok güzel bir koordinasyon oluşturmuştu ve biz sahada gösterdiğimiz başarıdan dolayı hem Mudanya Anlaşması, ondan sonra Lozan Anlaşması, Sevr'in artık masadan kalkması, onun sonrasında bir benzeri yine günümüzde eşleştirebiliriz. Hatay'ın Anavatan'a katılması olayı. Neydi? Mustafa Kemal Atatürk işte o dönemde oraya ziyarette bulundu ve bu Hatay mutlaka Anavatan'a katılacaktır diye Türk Silahlı Kuvvetleri o dönemde sınıra doğru, sınırda büyük bir tatbikat yaptı. Bu tatbikat dolayısıyla Fransa dedi ki yani biz burada özellikle Suriye içinde Türkiye ile Hatay yüzünden bir mücadeleye girişirsek bu mücadele bize çok pahalıya patlayabilir. Bu nedenle Ankara Anlaşması imzalanarak Fransa ile Hatay Anavatan'a katılması konusunda büyük bir mesafe kaydettik. Bakın nedir? Yine tarihten bir örnek, sahada gücümüzü gösterdik. Yine yakın döneme gelelim. Abdullah Öcalan zamanında Suriye'de bulunuyor. Suriye'de terör yuvalarında Türkiye'yi tehdit ediyor. İşte Türkiye içerisine terör gruplarını sokarak, birçok köyü basarak, işte Kundak'taki çocuk dahil olmak üzere bir sürü kişiyi katlediyordu. Ama biz ne yaptık? O dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önemli generallerinden birisi sınıra giderek biz bu terörü sonuna kadar kökünden kazıyacağız. Orada büyük bir tatbikat yaptı yine. Suriye'ye olmazsa içeri girerek eğer siz vermiyorsanız Abdullah Öcalan'ı biz kendimiz alacağız diyerek sahada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücünü gösterdi. Suriye o dönemde baba Esed ne yaptı? Türkiye'nin bu işte gerçekten şakası olmadığını anladığı için Abdullah Öcalan'ı Suriye'den ne yapmak zorunda kaldı? Kovmak zorunda kaldı. Bu da tarihten güzel bir örnek. Evet. Günümüzde eşdeğer. Evet. O anlamda Türk Silahlı Kuvvetleri sahada kendi gücünü göstermediği sürece inisiyatifi kendi elinden başka devletlere bırakırsa bu inisiyatif Amerika Birleşik Devletleri olabilir, Rusya olabilir, Fransa olabilir, İngiltere olabilir. Bu sadece Suriye özelinde değil. Kıbrıs'ta da aynı durum geçerliydi. O dönemde hatırlarsanız işte koalisyon hükümeti vardı. İşte Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan dönemi ve Amerika Birleşik Devletleri günümüzde olduğu gibi Türkiye'yi tehdit etmişti. Ne demişti? Kıbrıs'a girerseniz, Kıbrıs harekatı yaparsanız biz size silah ambargosu uygularız. Yetmez. Daha da büyük ambargo uygularız. Yetmez. Eğer girerseniz biz müdahale ederiz dedi. Hatta o dönemde yanlış hatırlamıyorsam Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı önce Yunanistan'ı ziyaret etmişti. Hemen ardından Türkiye'ye gelmiş ve Ankara'da Bülent Ecevit'le görüşmüştü ve o zaman bir talimat vermişti. Demişti ki bu operasyonu yaparsanız Biz aynı günümüzde Trump'ın yaptığı gibi sizi ekonomik olarak mahvederiz, askeri anlamda mahvederiz demişti. Ama Bülent Ecevit'in cevabı, kusura bakmayın ama Türk ordusu dün gece Kıbrıs'a girdi. Benim artık bunu engelleyebilecek bir durumum yok. Bu milli güvenlik söz konusudur. Bu anlamda çok geç kaldınız deyip Amerika Birleşik Devletleri Kıbrıs harekatına engel olamamıştı. Bakın tarihte buna benzer birçok örnek var.
Evet.
Türkiye'nin tehdit edildiği, Türkiye'nin elinin kolunun bağlanmaya çalışıldığı, askeri, ekonomik, siyasi anlamda yalnızlaştırmaya çalışıldığı. Ama biz tarihte ta geçmişe de dönebiliriz. Hun dönemine döneriz, Göktürk dönemine, Selçuklular dönemine, Osmanlılar dönemine. Bununla ilgili birçok örnek verebiliriz. Örnek şu. Türkiye devleti tarihlerinde kurulmuş tüm cumhuriyetlerde başarı kendi inisiyatifi üzerinedir. Kendi gücünü göstermesi üzerinedir. Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur var ya, atalarımız bunu gerçekten yaşadıkları olaylar üzerine söylemiş. Buna bizi ekleme yapalım. Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur derken aynı zamanda Türk kendi göbek bağını kendisi kesmek zorundadır. Türkiye şu anda göstermiş olduğu başarılar, bölgesinde almış olduğu inisiyatifle hem İslam dünyası içerisinde bir koruyucu, bölgede Kürt'ü, Türk'ü, Kafkasyalısı, Balkanları, Afrikalısı, Orta Doğulusu hepsi bir şekilde Türkiye'ye kader bağıyla tarihi, coğrafi anlamda bağlanmış bir şekilde. Bugün biliyorsunuz Suriye'de insanlar gösteri yapıyorlar. Biz Osmanlı'yı özledik, biz Türkleri özledik. Onların adaletini, onların bize göstermiş olduğu bu hassasiyeti, hoşgörüyü özledik. Yeniden gelin bizim kurtarın. Şimdi ne öneriyorlar Amerika Birleşik Devletleri ya da Rusya ya da diğer ülkeler? Ya burada işte Esed'i biz tekrardan aktör olarak yapalım. Tamam, aktör olarak yapın da zaten sorun orada Esed'in tarihten beri yapmış olduğu zulümler. Şu anki Esed değil, baba Esed dönemi, Baas rejiminde oradaki insanlara uygulanan zulümler, demokratik anlamda hiçbir hakkın olmaması, insanların robotlaştırılması. Bu Suriye özelinde diyoruz ama bunu diğer Orta Doğu ülkelerine, işte diğer Afrika ülkelerine de yayabiliriz. O anlamda Türkiye tarihten gelen o misyonunu bir şekilde kaybetmeyerek kendi gücüne inanacak, kendi insan gücüne inanacak, teknolojisine inanacak. Türkiye şu anda çok önemli bir avantaja sahip. Niye? Ekonomik anlamda güçlüyüz. Tamam, sıkıntılarımız olabilir ama bizim insanımız, milli güvenlik söz konusuysa bunu bertaraf edebilmek amacıyla her türlü zor şartlara göğüs gerebilecek bir tarihi geçmişe, duyguya, inanca sahip. Bunun dışında bölgemizde bakalım, Suriye özelinde. Oradaki insanlarla bir tarihi geçmişimiz var.
Oraya geçmezden önce, şimdi siz demin güzel bir şey söylediniz. Yani tarihten örnekler, tarih ne için var? İbret almak için.
Kesinlikle.
Ve efendim gelecekte de kendimize yön, istikamet çizmek için. Şimdi bu çerçevede de bu güzel bir işte tarihten giriş oldu. Örnekler, evet, ortaya kondu. Bizim Osmanlı'dan kalma güzel bir sözümüz var. Der ki, hazır ol cenge eğer sulhu salah istersen. Yani barış ve efendim istikrar muhakkak ki sizin askeri gücünüzle orantılı olan bir şey.
Kesinlikle.
Siz sahada güçlü olursanız ona göre de barışı ve istikrarı getirme, yayma ve yaygınlaştırma etkiniz olur, gücünüz olur.
Bununla ilgili uluslararası ilişkilerde zaten hem tarihten de örnekler vererek 3 şart öne sürüyorlar. 1. Bir devlet eğer savaşacaksa, gücünü gösterecekse ekonomisi iyi olmalı. 2. Çok güçlü bir ordusu olmalı. Yani bizim işte Sayın Cumhurbaşkanı Sakarya'da yapmış olduğu söylemlere göre milli silah üretimimiz %68 civarına dayandı. 2. 3. ise savaşacak bölgede sizi destekleyen bir yerli halkın olması lazım. Biz bu 3 şartı da şu anda karşılıyor muyuz Sayın Hocam?
Evet.
Karşılıyoruz. Suriye'de, diğer bölgelerde halk Türkiye'yi istiyor. Türkiye'nin adaletine inanıyor. Türkiye ekonomisi bunu kaldırabilecek bir güçte mi? Türkiye'nin milli ordusu, askeri sanayisi bunun için yeterli mi? Bakın, inisiyatife bakın. Biz 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Fırat Kalkanı operasyonunu yaptık. Hemen onun arkasından Zeytin Dalı operasyonunu yaptık. Bunlar yaparken Amerika Birleşik Devletleri'nden izin aldık mı? Bunlar yaparken herhangi bir devletten izin aldık mı? Eğer onları bekleseydik, onlardan izin almaya kalksaydık, zaten bu operasyonları yapamazdık. Yani Fırat Kalkanı'nın başarısı, Zeytin Dalı'nın başarısı Türkiye'nin kendi inisiyatifini kullanmasıyla alakalı. Kendi Eyvallah. Ordusuna, kendi askerine, kendi ekonomisine, kendi silahına güvenmesiyle alakalı. Bundan sonraki süreçte de bu üç şartı dikkate alarak Türkiye hareket etmeli.
Çok doğru. Güzel bir genel panoramik bir resim ortaya konmuş oldu. Şimdi bu çerçevede tabii maalesef sizin de ifade ettiğiniz üzere uluslararası ilişkilerde işte ilkeli, prensipli, hakkaniyetli, adaletli maalesef bunlar gözetilmiyor. Güç ve çıkar.
21. yüzyılda artık belki bu uluslararası ilişkileri özellikle Soğuk Savaş döneminde yani Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurmuş olan Amerika Birleşik Devletleri tüm sistemin tamamını kendisi çiğniyor. Birleşmiş Milletler bugün Trump'ın atmış olduğu tweet'e bakalım. Birleşmiş Milletler'in kuruluş maddesinin birinci maddesine aykırı. Üye devletler birbirine karşı tehditvari harekette bulunamaz. Aynısı NATO'nun kuruluşunun ikinci maddesi. Üye ülkeler, müttefik ülkeler birbirlerine karşı tehditvari bir tavırda bulunursa diğer ülkeler buna karşı toplanıp bir karar alması gerekir. Peki Birleşmiş Milletler'in tüm uluslararası hukuksal anlamdaki bu kuralları çiğneyen ilk devlet hangisi? Amerika Birleşik Devletleri. NATO müttefikimiz, NATO'nun kuruluş felsefesini yerler altına, ayaklar altına alan ülke hangisi? Amerika Birleşik Devletleri. Zaten günümüzde uluslararası hukuk geçerli olsa Türkiye'nin elindeki her şey uluslararası hukuka uygun. Bir terör örgütü düşünün. Bu terör örgütü 20 yıldır ülkede 20-30 bin kişinin canına bir şekilde kaybetmesine neden olmuş. Kendi milli güvenliği için sınırda operasyon yapma hakkı var. Bunu yaptırmamak adına Avrupa Birliği ülkelerinden, Fransa'dan, başta olmak üzere Almanya'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'yi zor durumda bırakacak uluslararası hukuku yerle bir eden açıklamalar geliyor. O anlamda hocam 21. yüzyılda artık uluslararası hukuk değil tamamıyla
güç
zorba hukuku evet, diyoruz tamam evet, mı buna? Evet. Yani ABD ben Çin'e şey uyguladım diyor uyguluyor. İran'a yaptırım uyguladım diyor. Bu yaptırımları uluslararası hukuk anlamında bir yere koyabiliyor muyuz? Yani bu yaptırımlar Birleşmiş Milletler'in aldığı bir karar doğrultusunda bir yapılıyor. Evet, hayır, evet. Hayır. Rusya'ya yaptırım uyguluyorum diyor. Bu yaptırımlar Birleşmiş Milletler'in aldığı karar doğrultusunda mı uygulanıyor? Evet. Hayır. Benim inisiyatifimde diyor. Evet. Ve siz kendi inisiyatifiyle tüm hukuku bir yana bırakıp güç gösterisi yani.
Maalesef ama Türkiye tabii baktığımız zaman takip genelde dış politika siyasetinde değer eksenli, ilke bazlı, efendim adaleti gözeten her ne kadar böyle bir siyaset takip etmeye çalışıyorsa da zaman zaman bunun acı faturalarını da maalesef yükleniyor. Şimdi gördüğümüz zaman özellikle işte Suriye meselesi, Orta Doğu meselesi, uluslararası gündemin gene en ön sıralarında, en sıcak meselelerinden birisi. Özellikle işte siz de bahsettiniz.
Çözüm istiyor mu? Evet. Çözüm istiyor mu? Amerika Birleşik Devletleri gerçekten Suriye'de bir çözüm istiyor mu? Evet. Amerika Birleşik Devletleri gerçekten Orta Doğu'da bir çözüm istiyor mu? ABD gerçekten İran'da bir çözüm mü istiyor?
Bu çerçevede
ABD Akdeniz'de gerçekten bir çözüm mü istiyor?
Evet. Suriye'yi nasıl değerlendirebiliriz?
Yani Suriye şöyle bakalım. Yani Amerika Birleşik Devletleri Suriye'de niye bulunuyor? Diyor ki ben DAEŞ'le mücadele ediyorum. İnsan haklarını işte tesis edeceğim. Peki siz DAEŞ'le mücadele ediyorsanız niye DAEŞ'e operasyon yapmıyorsunuz? Peki siz insan haklarıyla mücadele ediyorsunuz. Esed döneminde birçok defa kimyasal silah kullandı. Niye Esed'e karşı bir operasyon yapmadınız? Yani madem o kadar hani insan hakları, adalet, hukuk diyorsunuz. Bunların hepsi bence perdeleme Sayın Hocam. Evet. Bu perdelemenin içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'yu yeniden dizayn etme, Orta Doğu içerisinde İsrail'in güvenliğini garanti altına alabilecek bir takım hibrit savaş yöntemleriyle bazı terör örgütlerini taşeron olarak kullanıp oradaki aktörleri zor durumda sokacak bir strateji ortaya koyuyor. Eğer gerçekten çözüm odaklı olsaydı daha önce Türkiye DAEŞ'le mücadele için Türk Silahlı Kuvvetleri ile Amerika Birleşik Devletleri'nin birlikte mücadele etmesini Obama döneminde teklif etmişti. Ama ABD Türk Silahlı Kuvvetleri'ni tercih etmedi. bir terör örgütüyle müttefiklik yaptı. PKK, PYD'yi tercih etti. ABD Irak'a demokrasi getirecekti. ABD Afganistan'a demokrasi getirecekti. İnsan hakları getirecekti. Ama milyonlarca insan öldüğü gibi milyonlarca insan şu anda açlıkla, sıkıntıyla, altyapı problemleri, suyu yok, ısınamıyor. Bunlarla karşı karşıya. Bence burada asıl sorun neden bu savaşlar, bu mücadeleler hep Müslüman dünyası içerisinde oluyor. Bunu sorgulamak lazım. Tarihten örnekler, bununla ilgili çok örnek var. Siz de biliyorsunuz Sykes-Picot anlaşmasıyla Orta Doğu'nun o sınırları çizilirken, o sınırlar yapılırken kim ne kadar kar elde edecek, kim ne kadar enerji kaynaklarına el koyacak, kim ne kadar doğalgazın, petrolün geçiş sahasını kontrol edecek paylaşımı olmuştu. O paylaşımın aynısı günümüzde de birebir paralellik gösteriyor. Suriye'de bulunurken belki İsrail'in güvenliği söz konusu ama aynı zamanda Orta Doğu'daki o enerji kaynaklarının Akdeniz'e ulaşımı, bu enerji kaynaklarının üzerinden para kazanmak, burada bir kriz ortamı oluşturup oradaki petrol çıkaran Suudi Arabistan'ın elindeki parayı hiç etmek, Bahreyn'in elindeki parayı hiç etmek, yani Yemen'deki savaş Amerika Birleşik Devletleri istese durduramaz mı? Suriye'deki savaşı istese durduramaz mı? Durdurur ama bunun durması Amerika Birleşik Devletleri'nin ticareti anlamında, para kazanması anlamında, doları bir güç olarak kullanması anlamında kendisine zarar veriyor.
Evet Sayın Hocam, bu arada tabii programımızın sonuna da doğru gelmiş olduk. Hakikaten gündem çok yoğun, konular çok. Biz işte tarihten
örnekler verelim, evet, örnekler, perspektif çizelim.
Evet,
dedik.
Örnekler verdik. İnşallah önümüzdeki hafta bu konuyu sizinle özellikle Suriye özelinde büyük güçlerin politikaları ve Türkiye'nin bunlara karşı stratejileri noktasında çerçevesinde değerlendireceğiz. Çünkü bu hakikaten çok su götüren evet. Bir konu.
Bir giriş yapalım dedik şimdi aslında bir, tarihi bir perspektif
evet,
olsun.
Bu bir giriş oldu, giriş mahiyetinde oldu. Büyük devletlerin geçmişte işte uluslararası ilişkilere nasıl baktığı, efendim güç ve çıkar ilişkileri ve bunun günümüze yansımaları. Önümüzdeki haftada Suriye özel gündemiyle bu konuyu tartışmaya devam edeceğiz. Çünkü Suriye'de stratejik modeller çarpışıyor. Kesinlikle. Bir tarafta Amerika'nın bir stratejisi var, bir tarafta Rusya'nın stratejisi var, bir tarafta Türkiye'nin takip ettiği İran'ın stratejileri var. Bunları önümüzdeki programın konusunda etüt edeceğiz. Geniş bir şekilde ele alacağız. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, önemli bir konukla ve önemli bir konuyla bugünkü konuları, önemli konuları değerlendirmiş olduk. Görüş ve önerileriniz için sosyal medya adreslerinden değerlendirmelerinizi bekliyoruz. Facebook'tan, Twitter'dan ve bilginms@manisasamsun.gmail.com e-mailine de görüşlerinizi ve değerlendirmelerinizi gönderebilirsiniz. Yine bir programın sonuna geldik. Türkiye'nin Sesi Radyosu Afrika'dan Amerika'ya, Avrupa'dan Asya'ya 166 ülkeye yayın yapan bir radyo. Her nerede bulunuyorsanız güzel program ve konular ve konuklarla tekrar sizlerle haftaya görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın diyorum.
Tarihten yansıyanlar.